Ayrım 15. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan. Sayfa 170. Bakınız Bay Panjiri. Elde etmiş olduğunuz gayrimenkulleri ve sahip olduğunuz tüm serveti izah edebilecek bir gelir beyan etmemişsiniz. Bu yasaların Yunan vatandaşlarına göstermiş olduğu iskan ve ticaret hürriyetini kötüye kullandığınızı gösteriyor. Bu ülkede kazandığınız parayı yurt dışına kaçırmaksa ayrı bir suçtur. Size gösterilen hüsnü niyeti kötüye kullanarak ülke menfaatlerini hiçe saydınız. Bu Türk vatandaşları için de büyük bir suçtur. Davranış ve ihlallerinizle bu ülkede yaşamaya layık olmadığınızı kanıtlamış oluyorsunuz. Zaten bu ülkede yaşamayı düşünmüş olsaydınız, Türk tabiyetinden çıkarak Yunan vatandaşlığına geçmezdiniz. Burada doğmuş bir Türk olduğunuz halde Yunan tabiyetine geçerek zihniyetinizi ortaya koymuş oldunuz. Ne münasebet! Bu o vakitler kanunların bize vermiş olduğu bir haktı. Bunun vatan sevgisiyle veya bu ülkeye düşmanlık beslemekle bir alakası yoktur efendim. Tekrar ediyorum, hiçbir örgütle alakam yoktur ve hiçbir zamanda olmamıştır. Maalesef bizi ikna edemediniz Bay Panjiri. Bizler sözlere değil, kanıtlara itibar ederiz. Yunanistan'da bir eviniz, kaynağı izah edemediğiniz ve vergisi ödenmemiş geliriniz mevcut. Bunu itiraf da ettiniz. Diğer yandan iş yerinizde Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir teşkilatın yayını bulunmuştur. İddia ettiğiniz gibi teşkilata maddi yardımda bulunmuş olmasanız dahi bir sempatizan olduğunuzu düşünmekteyim. Bu çok ciddi bir suçtur ve bizce sabittir. Çok rica ederim. Burası suçların ispatlandığı veya çürütüldüğü bir mahkemedir. İstediğim bir suç varsa bunun cezasını çekmeye hazırım. Mamafi bir avukat tutma ve yargılanma hakkımı kullanmak istiyorum. Amirleri dahil her üç polis de gülmeye başladılar. Monsieur Stelio'nun durumu hala tam olarak kavrayamamış olması onlara gülünç gelmişti. Yargılanma hakkının olmadığını ve en iyi olasılıkla birkaç gün içerisinde sınır dışı edileceğini bilmiyor olmasını komik bulmuşlardı. Oynanan tiyatro, tekrarlanan yüzlercesi gibi aşama aşama uygulanmaktaydı. Monsieur Stelio her şeyden habersiz, bir kurban misali onların yönlendirdiği kanala doğru hareket etmek durumundaydı. Suçsuzluğunu ispatlaması mümkün olmadığı gibi böyle bir şeyin o anda önemi bile yoktu. Kendisine uygun görülen rolü oynamaktan başka çaresi kalmamıştı. Damağına zoka saplanmış, balıkçının elinde çırpınan bir balık gibi hissediyordu. Kendisini savunmayı sürdürmenin hiçbir yarar sağlamayacağını anlayan Monsieur Stelio, uzlaşma yolu aramanın daha doğru olacağına karar vererek konuşmaya girdi. Peki bu durumda ne yapmam gerekiyor? Komiser Monsieur Stelio'nun bu tavrından memnun kalmışa benzer bir gülümsemeyle, sorgu başındaki anlayışlı ve saygılı tutumuna geri döndü. Kanunlarımızın sizin vaziyetinizdeki şahıslara münasip gördüğü hükümler aynen tatbik edilecektir. Şöyle ki, Yunan vatandaşı olduğunuz için işlediğiniz suçlardan ötürü hüküm giymeyecek, ancak 24 saat içerisinde ülke hududunu gözetim altında terk edeceksiniz. Mallarınıza temdit konulacak. Bu yüzden yanınıza 25 kilo şahsi eşya ve 20 dolar nakit dışında bir şey almanız yasaktır. Ama bu büyük bir haksızlıktır. Bu nasıl olur? Yıllarca alın terimle kazandığım tüm variyetime nasıl olur da el konulur? Bunu halletmenin başka bir yolu olmalı. Ben bu ülkede doğdum. Başka yere gitmek istemiyorum. Hem karım ve kızım da Türk tabiyetindedir. Suçumun cezası neyse çekmeye razıyım. İstirham ederim ülkemde kalmama müsaade ediniz. Monsieur Stelio'nun tüm bu yakarışları boşunaydı. Gelişi güzel hazırlanmış listede adı vardı. Üstüne üstlük hakkında çok ciddi iddialar ve bir ihbar mevcuttu. Bu durum onun zaten olmayan şansını tamamen yok etmekteydi. Tahmin edileceği gibi Monsieur Stelio'yu eski kalfası Hüseyin ihbar etmişti. Onun Yunanistan'da evi olduğunu polise söyleyen de oydu. Hüseyin bununla da yetinmemiş, Monsieur Stelio yokken Hristo'nun dalgınlığından faydalanarak söz konusu dergiyi Zula'da bir yerlere gizlemişti. Rumlara karşı zaten var olan önyargıya bir de bu kanıtlar eklenince, Artin Efendi'nin yapacağı tüm girişimler sonuçsuz kalacaktı. Bakan ve milletvekili düzeyinde tanıdıkları olan hatırı sayılır Rumlara bile sınır dışı süresini biraz uzatmaktan ve yanlarına biraz daha fazla eşya almalarına izin verilmesinden başka bir ayrıcalık tanınmıyordu. Ancak Zeki Bey'in Monsieur Stelio ile işi henüz bitmemişti. Bay Panceri, maalesef emirler katidir ve tatbik etmekten başka çaremiz yoktur. Kendinizi daha fazla üzmeden vaziyeti kabullenmeniz, sıhhatiniz için de daha hayırlı olacaktır. Şimdi size imzalamanız için bir tutanak vereceğim. Bunu imzaladıktan sonra evinize gidebilir, hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Size yapabileceğim tek yardım, hudut dışı sürenizi 48 saate çıkarmaktır. Bunu yapacağım da ancak bu ifadeyi imzalamanız şartıyla. Sözünü bitirdikten sonra kendisine kağıdı uzattı. Monsieur Stelio ifadeyi alarak incelemeye başladı. Tutanak iddia edilen suçları işlediğini, mal varlığı hakkında hiçbir talepte bulunmayacağı ve muzur faaliyetlerde bulunduğu için hudut dışı edilmeyi kabul ettiğine dair itirafları içeren bir beyannameden ibaretti. Tüm maddeleri dikkatle okuyan Monsieur Stelio ne söyleyeceğini bilemeden Zeki Bey'e nasıl olur dercesine baktı. Her şeyini kaybettiği gibi kendisinden namusunu da lekelemesini bekleyemezlerdi. Bunu asla imzalayamam beyefendi. İşleri zorlaştırıyorsunuz. İmzalamanızı tavsiye ederim. Yoksa imzalayana kadar gözaltında tutulacaksınız. Verilen 48 saatlik sürede iptal edilecek. İstemediğim bir suçun altına imza atamam. Ben namusum için yaşayan bir insanım. Bugüne kadar kimsenin ne namusuna ne parasına kem gözle bakmamışım. Hakkımda yapılan bu haksız ve art niyetli karalamaya karşı yapacak hiçbir şeyim olmasa da bu itirafnameyi imzalamak yerine ölürüm daha iyi. Yargılanma hakkı ve avukatımla görüşme talep ediyorum. Bakın Bay Panceri, ben size çözüme giden en kestirme ve en münasip yolu tavsiye ediyorum. Sizi hücremizde misafir etmek istemem. Nasıl olsa hudut dışı edileceksiniz. Fazladan niye eziyet çekesiniz ki? Haysiyetim için efendim, haysiyetim için. Bu sözler üzerine yapılacak fazla bir şey kalmadığını anlayan Komiser Zeki Bey, adamlarına Monsieur Stelio'yu hücreye götürmelerini emretti. İtirafnameyi imzalayana kadar hücreden çıkartılmayacaktı. Monsieur Stelio birkaç saatte neredeyse 20 yıl çökmüştü. İki memurun kolları arasında kapıdan çıktı ve hayatında ilk defa gireceği hücrenin yolunu tuttu. En uzun gece. Siyaset ve ahlak arasında bir ilişki yoktur. N. Machiavelli. Aynı gün. Cristo, Monsieur Stelio'nun tutuklandığı haberini ulaştırdığında, Pancieri'lerin evinde inanılmaz bir panik havası oluşmuştu. Madame Pancieri kısa süren bir fenalık geçirmiş, Dimitra hemen eve gelmesi için doktorlarına telefon etmişti. Aynı zamanda aile dostları olan dahiliye uzmanı Doktor Manol Bey, Madame Pancieri'ye yatıştırıcı bir iğne yaparak zavallı kadının biraz olsun rahatlamasına yardımcı olmuştu. Nişantaşı'ndaki apartman dairesi kısa sürede yas evi gibi dolup taşmıştı. Herkes büyük bir üzüntü ve endişe içerisindeydi. Neler yapılabileceğini tartışıyorlar, kısa süre sonra belki kendilerine de vurabilecek bu kötü piyango karşısında yoğun bir çaresizlik yaşıyorlardı. Haberi alan Artin Efendi hemen eve koşmuştu. Artin Efendi, akrabalarla dolu büyük salona girdiğinde, koltukta oturmuş kendisine gelmeye çalışan Madame Pancieri ile karşılaştı. Kadıncağız Artin Efendi'yi görünce, ufukta beliren kurtuluş ümidinin heyecanıyla ağlamaya başladı. ''Hoş geldin Artin Efendi, bak başınıza neler geldi.'' Geçmiş olsun hanımefendi, çok üzgünüm. İşitir işitmez geldim. Lakin lütfen kendinizi böyle helak etmeyiniz. Haklısınız ama benim kocam masumdur. Böyle muamelelere hiç alışık değildir. Derken kendisini tutamayıp tekrar ağlamaya başladı. Ya kocama zarar verirlerse, ya orada fenalaşırsa. Biliyorsunuz ki kalp hastasıdır. Ona bir şey olursa ben de yaşayamam. Ölürüm, diyordu. Dimitra ve birkaç akraba kadın Madame Pancieri'yi yatıştırmaya çalıştılar. Ancak Madame Pancieri bir yandan ağlıyor, bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. Artin efendi, yalvarırım kocamı oradan çıkartınız. Elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Avukatlarımızı arayınız, ne gerekiyorsa yapsınlar. Müsterih olunuz hanımefendi, derhal lüzumlu yerleri arayarak yapılabilecekleri araştıracağım. Bu arada 4. şubeye giderek eşinizle görüşmeye, mümkünse onu oradan çıkarmaya gayret edeceğim. Artin efendi orada daha fazla zaman geçirmeden Panjirilerin evinden ayrıldı. Doğruca her ikisinin de avukatlığını yapan Raik Bey'in Beyoğlu Hava Gazı İdaresi'nin bulunduğu sokaktaki bürosuna yollandı. Raik Bey konusunda uzman ve saygın bir avukattı. Büro her zamanki gibi kalabalıktı. Artin efendi genç stajyere hocasını acilen görmesi gerektiğini söyledi. Uzun sürmeyen bir bekleyişten sonra Raik Bey bizzat bekleme odasına gelerek Artin Efendi'yi karşıladı, el sıkıştılar, birlikte odaya geçtiler. Hayırdır dostum, umarım ciddi bir şey yoktur. Maalesef Raik Beyciğim, vaziyet biraz ciddi. Bu mevzuyu daha evvel de görüşmüştük. Monsieur Stelio tutuklandı. Zannederim hudut dışı edilecek. Şu an 4. şubede gözaltında. Demek adı listedeymiş. Bu kötü oldu Artin Bey. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Ailesi perişan bir vaziyetteler. Monsieur Panjeri'nin sıhhatinden endişe duyuyorlar. Şayet hemen bırakılmadıysa, Monsieur Stelio büyük bir ihtimalle hudut dışı edilecekleri imzalatılan belgeyi imzalamayı reddetmiştir. Bu belgeyi imzalatmadan onu oradan çıkartamayız. Durun, ben bir şubeyi arayıp tanıdıklardan bir malumat almaya çalışayım. Raik Bey telefonla şubeyi arayarak tanıdık bir memurdan müvekkilinin durumunu sordu. Tahminleri doğru çıkmıştı, ancak hakkındaki suçlamaları duyunca canı biraz sıkıldı. Teşekkür ederek telefonu kapattı. Vaziyet tahmin ettiğimizden daha ciddi. Monsieur Stelio'nun dükkanında ülke aleyhdarı bir mecmua bulmuşlar. Zannederim Yunanistan'daki evden de haberleri var. İhbar olmalı. Bu mümkün değil. Monsieur Stelio böyle bir şey yapmaz. Bu Hüseyin'in başının altından çıkmış olmalı. Peki ne olacak şimdi? Bence en mantıklı tutum Monsieur Stelio'yu o belgeyi imzalaması için ikna etmek olacaktır. Çünkü eninde sonunda o belgeyi imzalamak mecburiyetinde kalacak. Sıhhatini kaybetmesi riskini göze alamayız. Bu arada ben de Ankara'daki dostlarımla temasa geçerek hudut dışı mühletini uzatmanın yollarını araştıracağım. Peki ya malları? O mevzuda geç kalmış vaziyetteyiz dostum. Tüm Rum mallarına tedbir konuldu bile. Banka hesapları da aynı vaziyette. Zannederim mallar için kayyım atanıyor. Bu uzun bir mesele. İki devletin anlaşmalarına muti olarak önümüzdeki vakit içerisinde ya çözülür ya da yıllarca sürüncemede kalır. Peki el altından satılamaz mı? Zannetmiyorum. Madame Panjeri Türk vatandaşı olduğu için belki adadaki ev bu yolla 1/4 fiyatına elden çıkartılabilir. Tabii bu riski göze alacak bir alıcı bulunabilirse. Durum gerçekten ümitsiz gibiydi. Görünen oydu ki Panjirilerin Türkiye'deki günleri kısa bir süre sonra sona erecekti. Üstelik tüm mal varlıklarını Türkiye'de bırakarak ülkeyi terk etmek zorunda kalacaklardı. Sevindirici tek konu, Artin Efendi'nin ileri görüşlülüğü sayesinde Monsieur Stelio'nun bankalardaki tüm nakitini daha evvel çekmiş olmasıydı. Ancak bu parayı yurt dışına çıkarmak son derece zor ve riskli bir konuydu. Mesai saati bittiğinden sabah erkenden şubeye gitmek üzere Raik Bey ile sözleştiler. Sabah 9'da 4. şubenin önünde buluşacaklardı. Artin Efendi eve varınca Madame Panjeri'yi arayarak gelişmeler hakkında bilgi verdi. Mümkün olduğu kadar ümitli konuşmaya gayret gösteriyordu onunla. Zavallı kadın bu telefon görüşmesiyle biraz olsun rahatlamıştı. İlkin sabah kocasını görmek için onlarla şubeye gelmek istediyse de bunun durumu daha da zorlaştıracağına ve nasıl olsa kocasının serbest bırakılacağına ikna olunca bu ısrarından vazgeçti. Artin Efendi'ye kendisine güvenlerinin sonsuz olduğunu söyleyip uygun gördüğü ne varsa yapmakta serbest olduğunu tembihleyerek telefonu kapattı. Ertesi gün Artin Efendi ve Raik Bey kararlaştırdıkları üzere saat tam 9'da şubenin önünde buluştular. Çok geçmeden komiser Zeki Bey'in karşısındaydılar. Zeki Bey, bu iki beyi son derece kibar bir şekilde karşılamış, Monsieur Stelio'nun durumu hakkında detaylı bilgi vermişti. Aslında müvekkiliniz bu belgeyi imzalamamakla sadece vakit kaybetmektedir. Bu pasif mukavemetinin sonuç üzerinde hiçbir tesiri olmayacağı ortada. Bu protestosunda ısrarcı olursa vaziyetin aleyhine dönmesi içten bile değildir. Zeki Bey, müvekkilimle görüşmemize müsaade ederseniz kendisini ikna edebilir, bu müşkülatı belki halledebiliriz. Zeki Bey'in bu öneriyi kabul etmesi üzerine bir memurun gözetiminde bodrum katındaki gözaltı hücresine yollandılar. Şube sınır dışı tebligatı yapılmış Rumlarla dolup taşmıştı. Endişeli, şaşkın bir grup tebligata uyacaklarına dair imza vermek için şubeye müracaat etmişlerdi. Monsieur Stelio kendileriyle görüşmek üzere getirildiğinde ne Raik Bey ne de Artin Efendi onu bu halde göreceklerini tahmin etmemişlerdi. Bir gecede neredeyse 20 yıl yaşlanmış görünüyordu. Tüm geceyi uykusuz geçirdiği her halinden belliydi. Onları gördüğünde duyduğu sevinci gösteremeyecek kadar yorgundu. El sıkıştılar ve kendilerine gösterilen yere oturdular. ''Geçmiş olsun Monsieur Stelio, bitkin görünüyorsunuz, gece uyumamış gibisiniz.'' Aynı temenniyi Raik Bey de tekrarladı. Monsieur Stelio gözlerini yerden kaldırmadan konuşmaya başladı. Sanki rüyada gibiydi. ''Teşekkür ederim, sizi gördüğüme çok sevindim. Nasıl karım ve kızım, iyiler mi? Çok üzüldüler mi?'' İkisi de iyi, size selamları var. Üzülmediklerini söyleyemem. Hatta madamınız sizi görmek için bizimle gelmeyi çok arzuladı. Lakin daha fazla üzülmemesi için buna mani olmayı tercih ettim. İyi yapmışsınız Artin Efendi. Kocasını adi bir suçlu gibi hücreye tıkılmış görseydi yüreğine inerdi kadının. Evvel Allah'ın izniyle sizi buradan çıkartacağız. Ailenize nasıl olsa kavuşacaksınız. Sıhhatiniz nasıl? Bir sıkıntınız oldu mu? Madamınız özellikle bu hususu merak etti. Sıhhatim hakkında hiçbir fikrim yoktur. Uyusmuş gibiyim. Hani çok da umurumda değil doğrusu. Neyse, vaziyet nedir? Pek umutlu olmadığınızı biliyorum. Hiç çekinmeden her şeyi açık açık anlatınız lütfen. Raik Bey ve Artin Efendi birbirlerine baktılar. Gerçekten de herkes için zor bir durumdu bu. Karşılarında her şeyini kaybetmekte olan bir insan durmaktaydı. En iyisi kendisinin dileğine uyarak sözü hiç dolandırmadan her şeyi açık açık izah etmekti. Söze Raik Bey girdi. Zannederim hudut dışı edileceksiniz efendim. Buna mani olmak kabil görünmüyor. Maalesef vaziyet böyle. Lakin hudut dışı edilmeden önce dün imzalamayı reddettiğiniz taahhütnameyi imzalamanız şart. Bu belgeyi siz de okumuş olmalısınız. Evet, okudum. Bunu imzalamanız lüzumludur dostum. Yoksa imzalayana değin sizi burada tutacaklar. Bu vaziyeti daha da zorlaştırır. Siz ne diyorsunuz Raik Bey? O kağıtta yazan şeyleri yaptığımı kabul etmemi nasıl beklersiniz? Ben ne gizli bir teşkilat azasıyım ne de Kıbrıs'a para göndermişim. Bu ülke aleyhine tek bir icraatım dahi olmamıştır. Sayet bu belgeyi imzalarsam bir hain ve düzenbaz olduğumu kabul etmiş olacağım. Üstelik bu ülkeye bir daha dönmem. Hakkımı aramam da mümkün olmayacak. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu hücrede daha ne kadar kalabilirsiniz ki? Lütfen mantıklı düşünün Monsieur Stelio. Rica ederim, bana mantıktan bahsetmeyiniz. Sizce tüm bu olanların bir mantığı vardır ki ben de mantıklı davranayım. İsyanım bu yapılan haksızlığadır. Yalnızca ben değil, benden çok daha fena vaziyetteki binlerce kişi çirkin bir siyaset adına kurban ediliyor. İki ülkenin çekişmesine masum insanların feda edilmesi Allah'tan revadır. Söyleyin lütfen. Bir süre sessiz kaldılar. Her ikisi de Monsieur Stelio'nun haklı serzenişlerine cevap bulmakta zorlandılar. Ancak onların yapabileceği hiçbir şey yoktu. Tüm arzuları, hem dostları hem de müşterileri olan bu şanssız adamı bir an evvel buradan çıkarmaktı. Artin Efendi fazla zamanları kalmadığını ve Monsieur Stelio'yu ivedilikle ikna etmeleri gerektiğini biliyordu. Daha fazla oyalanmadan söze girdi. ''Sevgili dostum, söylediğin her şeyde yerden göğe kadar haklısın. Lakin ne olursun vaziyeti kabullen ve seni buradan çıkarmamıza yardımcı ol. Geçen her saat aleyhinize işlemektedir.'' Bu duygusal sözler üzerine daha fazla dayanamayan Monsieur Stelio ağlamaya başladı. Elleriyle yüzünü kapatmış, için için hışkırıyordu. Bu manzara karşısında her ikisinin de yürekleri parçalandı. Kısa bir süre sonra Monsieur Stelio'nun kısık sesi duyuldu. ''Yapılacak hiçbir şey kalmadığına eminsiniz?'' Raik Bey, ''Ne diyeyim?'' dercesine Artin Efendi'ye baktı. Bu soruyu kendisinin cevap vermesinin gerektiğini düşünmüş olmalıydı. Eşinizin üzerindeki evi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Eşiniz Türk vatandaşı olduğundan bunu halletmemiz belki mümkün olabilir. Lakin ne dükkanı ne de diğer gayrimenkulleri elden çıkartmamız şu an için kabil değil. Anlıyorum. Ya nakit paralar? Bunu Artin Bey'le görüştük zannederim, o size izah edecek. ''Tabii, edeyim efendim. Parayı gayri resmi yollardan ülkeden çıkartmak mümkün. Bu %100 itimatlı bir yol olmasa da parayı bu yolla transfer etmekten başka bir çaremiz yok. Bu müşkülatı halledebilecek dostlarım var. Lakin dönem itibariyle komisyon oranları bir hayli zamlanmıştır. Ben yine de elimden geleni yapacağım. Bence en isabetli karar, kurtarabildiğiniz her şeyi alarak Yunanistan'da yeni bir hayat kurmanızdır. Nasıl olsa orada da akrabalarınız ve eviniz mevcut. Diğerlerine göre çok daha talihli sayılırsınız. Talih, talih mi dedin Artin Efendi? Monsieur Stelio kafasını iki yana sallayarak memnuniyetsizliğini ifade etti. Biraz daha toparlanmış gibiydi. Konuşmak ona yaramış, biraz olsun ferahlamıştı. Durumun o kadar da kötü olmadığına ikna oluyor gibiydi. Raik Bey, müvekkilinin bu olumlu havasından cesaret alarak konuşmaya dahil oldu. Ben de elimden geleni yaparak ülkeyi terk etmeniz için verilen mühleti uzatmaya çalışacağım. Buna muvaffak olacağımı zannediyorum. Ancak lütfen size imzalatılmak istenen belgeyi imzalamayı kabul ediniz. Bir süre daha düşünen Monsieur Stelio sonunda ikna olmuştu. Pekala cevabını işiten Artin Efendi ve Raik Bey derin bir nefes aldılar. Çünkü onların öncelikli amacı zaten birçok hastalığı bulunan bu bitkin adamı durumu daha fenalaşmadan bu sağlıksız ortamdan kurtarmaktı. İşlemleri tamamlamaları ve ülkeden ayrılacağına dair taahhütnameyi imzalamaları 2 saatlerini aldı. Monsieur Stelio gözaltına alındıktan bir gün sonra nihayet serbest kalmıştı. Bu gelişme 3 adamın yüreğinde buruk bir sevinç yarattı. Ayrılık ve doğu sürüyor evlatlarını batıya. 20 Haziran 1964. Haftada sadece 3 kez yapılan İstanbul-Atina uçak seferlerinin cuma gününe denk geleni Pancirilerin çıkış gününe uyuyordu. Sefer öğleden sonra 5:30'daydı. O sabah evde hüzünlü bir telaş vardı. Madame Pancieri son günlerde hep olduğu gibi yine ağlamaklı bir halde toparlanmalarına eşlik ediyor, kadınlık görevlerini aksatmadan yapma içgüdüsünden güç alarak ayakta durmaya çalışıyordu. Birkaç akraba eşyaların taşınması işine nezaret etmekteydi. Evde bulunan herkes, yaşananlar sanki rutin bir olaymış gibi hareket etmeye özen göstermekteydiler. Pancieriler sanki her yaz başı olduğu gibi Büyükada'daki yazlıklarına gidiyorlarmış da 29 Ekim'de tekrar döneceklermiş gibi davranmaya çalışıyorlardı. Belki kışa kalmaz durum değişir, gerçekten de geri dönerlerdi. Buna benzer onlarca senaryo evdeki herkesin, ancak özellikle Pancierilerin kafasında arka arkaya şekillenmekteydi. Eşyalar trenle gidecekti. Hamallar aşağıdaki park etmiş Rus malı eski bir kamyona eşyaları özenle yüklüyorlardı. Madame Pancieri tahta sandıklara yüklenen eşyaları itinayla paketlemişti. Özellikle ailesinden kalan ve manevi değerleri çok büyük porselen biblolarını ve çeyizinde getirmiş olduğu el işlerini paketlerken ağlamaktan gözleri şişmişti. Monsieur Pancheri ise karısını teselli etmeye çalışacak kadar kendisini toparlamış görünüyordu. Gerçekten de kendisini bir hayli iyi hissediyordu. Uzun zamandır üzerinde bulunan baskı yerine olumlu bir umursamazlığa bırakmıştı. Allah büyük diyordu Monsieur Stelio. Nerede olsa bir ekmek bulur yeriz. 15. ayrımın sonu sayfa 184.